madde, devlet-i ilmiyede meşrutiyet-i ilmiyeyi tesis etmektir.
Bu makale 1909'da Volkan gazetesinde yayınlanmış. 103 sene önceki, 104 sene önceki makale. Tabii üstad o zaman aşağı yukarı 30 küsur yaşlarında. Hazreti Üstad'ın Osmanlı'nın son dönemindeki fikir programı. Birçok uzmanlar daha sonra demişler ki eğer Bediüzzaman'ın düşünceleri, fikir hareketi Osmanlı esas almış olsaydı belki Osmanlı yıkılmazdı diye ifade etmişler. Hazreti Üstad 30 küsur yaşında Osmanlı'nın ihyası, hayatı, içtimaiyenin dertlerine deva manasında reçete sunmuş. Biz şimdi üçüncü noktada kalmışız. Buradan okuyalım bakalım. Evet, oku bakalım.
Devlet-i ilmiyede meşrutiyet-i ilmiyeyi tesis etmektir.
Şimdi tabii 100 sene önceki tabirler olduğu için biraz Arapça, Osmanlıcası yoğun. Devlet-i ilmiye tabirini kullanıyor. 100 sene önce devlet-i ilmiye. Tabii niye devlet-i ilmiye deniliyor demiş. Yani bunun üzerinde biraz durmak icap ediyor. Bir Müslümanın dünyasında en büyük devlet, devlet-i marifettir. Devlet-i ilimdir. İlimden büyük devlet yoktur. İlimden büyük dirayet de yoktur. Hayrın esası ilimdir. Onun için Peygamberimiz buyuruyor ki, Risalet ayrı, Allah'ın ezelden taksimatı. Risalet hariç, en yüksek makam diyor Peygamberimiz, en yüksek mertebe ilim mertebesidir. En büyük mertebe ulemanındır. Devlet-i ilmiyede, oku şimdi.
Devlet-i ilmiyede meşrutiyet-i ilmiyeyi tesis etmektir.
Nasıl işte meşrutiyet var, meşrutiyet nedir? Katılımdır. İşte bugünkü manada işte demokrasiye yakın diyelim yani. Fikir hürriyeti. Herkes düşüncesini, kanaatını korkmadan, çekinmeden efkarını beyan etsin, düşüncelerini söylesin. Düşünceler kapalı kalmasın. Şimdi ilim devlet oldu mu, o devletin yönetim şekli ne olması lazım? Meşrutiyet. Fikir serbestisi. Fikriyatını delille, hüccetle, mantık ve muhakemeyle sergilemek, ortaya koymak. Evet.
Ta ki efkâr-ı umumiye-i ilmiye feveran ile ağraz ve enaniyet ve evham ve şubhatı bel etsin.
Yani böyle olursa ne olur? Ki fikirler intişar eder, imbisat eder. Fikriyatta açılım ve gelişme olur. Bir de, devam et. Ay cümle yok.
Efkâr-ı umumiye-i ilmiye feveran ile ağraz ve enaniyet...
Garazlar bir, enaniyetler iki.
Ve evham.
Vehimler üç.
Ve şüphehatı bel etsin.
Şüpheleri de ortadan kaldıracak nedir? Yani meşveret-i ilmiyedir. Şimdi bir mesele hakkında vehim var, tereddüt var. Acaba diyorsun. Acabayı çözecek çare nedir? Vehmi izale etmek. Vehim neyle izale olur? Mantıkla, mahkemeyle, delille, hüccetle. Acabalar nasıl kalkar? Fikriyatı net bir şekilde beyan etmekle acabalar ne olabilir? Kalkabilir. Sadece bir kişinin fikrine isnat eden bir düşünce, o insanı enaniyete götürdüğü gibi başkaları üzerinde de olumsuz tesirler icra edebilir mi? Eğer fikirler ortaya çıkar ve düşüncelerde müşterek ortak akıl gündeme gelirse, o zaman tarafkirlik, garaz da ortadan kalkar. Yani meseleler hak namına, hakikat hesabına tahlil edilir, terkip edilir, analiz edilir, ortaya çıkar. Demek nasıl yani Osmanlı'da meşrutiyet, işte bugünkü manada yani demokrasi deniliyor yani demokrasi, fikir hürriyeti de bu şekilde olursa o zaman o fikir hürriyeti cemiyetin fikren ve ilmen feveran etmesinde, büyümesinde, intişar ve inkişafında büyük vesilelere, intişarlara inşallah sebep olabilir diye Üstad bu düşüncesini bu şekilde ifade etmiş oluyor. Evet.
Zira her bir alim kendi fikrini herkese kabul ettirmekle taklit yolunu açmak ve taharri hakikatin yolunu seddetmekle bir nevi istibdad-ı ilmiye yapıyor.
Üstad başka yerde izah ediyor. Bir kısım batıl mezheplerin diyor doğmasının sebebi tahakküm-i ilmidir. Yukarıdan dikte ile bu iş böyle olacak, bu böyledir. Bu iş böyledir diye böyle emir komut zinciri içerisinde böyle yapılacak, böyle uygulanacak, böyle tatbik edilecek denildiği zaman emir komut içerisinde fikri yukarıdan aşağıya tahakkümle bastırdığın zaman o zaman düşünce ne yapar? Firar eder. O zaman insanlar idrak laboratuvarlarını çalıştırmaz. Mukallit olur. Mukallitlerin olduğu bir cemiyette de meşveret olmaz. O meşveret olsa olsa belki ne olur? Noter gibi olur. Yukarıdan emir nasıl gelirse aşağıda mühür öyle basılır. Demek ilim tahakkümü kaldırmıyor. İlimde tahakküm oldu mu taklit netice verir ve insanlar oradan ayrılır. Düşüncelerini belki yanlış yola, hatalı yollara, batak yollara girebilir mi? Girebilir. Onun için usta diyor ki Cebriye, Mutezile gibi bir kısım batıl mezheplerin doğmasının sebebi tahakkümü nedir? İlmidir.
Elhasıl istibdat gerek idarede gerek ilimde olsun semerat-ı sayı istihlakla istikbale istidbar ediyor.
Yani önünü keser. Beşeri nereye götürür? Geriden geriye götürür. İrtica yani geriye aslında irticanın kelam arası ne demek? Geriye dönüş. Evet.
İdarede kuvvet kanunda olmalı. Ve ilimde de kuvvet hakta olmalı.
Bu da yani bakın şu düsturlar kıyamete kadar cemiyetin İslam'da tekmilinde esas olan kaidelerdir. Değişmeye. İki tane bize burada ölçü veriyor. Bir daha.
İdarede kuvvet kanunda olmalı.
İdarede kuvvet kimde olacak? Kanunda. Kanun kuvveti. Kanunun müessiriyeti. Kanun kuvvetini ferde verirsek o zaman ne olur? İstibdat olur.
Ve ilimde de kuvvet hakta i̇limde, olmalı.
İlimde kuvvet nerede olmalı? Hakta. Hak kimin elinde ise, kimin ağzından çıkmışsa, kim hakikati tebellül ediyorsa, ortaya koyuyorsa, kimin ağzından çıkarsa çıksın, kim söylerse söylesin, o hakkı almak, tasavvuf etmek, sahip çıkmak. Çok önemli iki ölçü. Bugün mesela bakın devletlerin yönetiminde işte müstebit insanlar işte meşvereti ne yapıyorlar? Çiğniyorlar. Kanun kuvveti yok. Mekabirlik var. Teferruniyet var, firavunluk var. Ceberutiyet var. Zulmüyle, hiddetiyle, şiddetiyle etrafına cemiyeti bastırmak var. Onun için kanunda, cemiyette, devletin tanzim ve teşkilinde kuvvet kanunda olursa bütün insanlar kanun karşısında nedir? Eşittir yani. Aradan 100 sene geçmiş daha biz bu noktalara henüz ne yapamamışız? Gelememişiz. İlimde hak nedir? İlimde hakikat nedir? Kim terennüm ediyorsa, kim hakikati ortaya koyuyorsa ona müşteri olmak lazım. İlla benim ağzımdan çıksın. İlla bu hakikati ben ifade edeyim manası yanlıştır. Benimki doğrudur, başkaları eksik ve nakıstır. O da nedir? O da hakikatin araştırmanın, tahkikin önüne yapar. Kapatır ve örter. Evet.
Yoksa istibdat hüküm ferma olur. Dördüncü madde, talebelik sanat-ı mütenevvasında taksim-ül mesai kaidesini medresede de tatbik etmekle beraber...
Bu da bir ölçü. Bakın, Ustaz Hazretleri Osmanlı'nın son döneminde medreselerin niye terakki etmediğini, niye tasavvufu etmediğini, niye fenlere nispeten geri kaldığını ifade ederken, sebeplerden birisi de bu. Diyor ki, medreselerde ihtisaslaşmaya, uzmanlaşmaya gidilmedi diyor. Gidilmediğinde medrese etmedi, terakki etmedi. Bu da aslında çok önemli bir sahip. Mesela şimdi Sağlık Bakanlığı, devlet her yerde hastane açsa, tamam güzel, 1000 tane hastane açtık. 1000 tane hastane, 10.000 tane lazım. Doktor lazım. Şimdi doktoru üret. Pratiksiyen doktor. Getir hastanelere dağıt. Bir pratiksiyen doktor. Gözünde rahatsız ona gidiyorsun. Kulağın çınlıyor ona gidiyorsun. Efendim, kanda problem var ona gidiyorsun. Deride sıkıntı var ona gidiyor. Kalp çarpıyor ona gidiyor. Böbrek sos veriyor ona gidiyor. Yani bazen yani doktorlar incinmesin de mübalağa tarzında ifade ediyorum. Diyorum pratiksiyen doktor nedir? Her şeyi bilir ama hiçbir şeyden anlamaz manası gibidir. Pratiksiyen. Şimdi devlet 100.000 tane pratiksiyen doktor yetiştirse Türkiye için, bu Cenab-ı Hakk'ın Şaf isminin tecellisi noktasından kemal değildir. Pratiksiyen işte gece kalkarsın, İhtiyaçlar olduğu zaman köydesin, kenttesin, efendim, sağlık ocağına bulaşırsın, o zaman sana ne yapar? Belki ilk tedavi, ilk teşhis, ilk müdahale manasında doğrudur. Ama hastalığın tedavisi için pratiksiyenlerle iktifa eden bir sağlık teşkilatı hakikat noktasında nedir? Nakıs ve noksandır. Bu ilimde de cari. Fıkıhta, akaidde, kelamda, derin ve ince meseleleri tahlil edecek, temiz edecek, ümmete fikren yol gösterecek insanlar, aynı pratiksiyen doktor gibi, işte medresede Nasr-ı Yansur ile, alet ilmiyle, Molla Cami'ye kadar okusun, orada kalsın, olur mu? Olmaz. Maddi terakki gibi için nasıl uzmanlaşma, o sahada ihtisas gerekli ise, manevi saha için de aynı şart geçerlidir. Mütebahir ulema, uzman, eskiden ne demişler? Ders-i am, profesör, ordinarius profesör manasında insanlar yetişmiş mi yetişmiş? Bunların önünü kesip ihtisaslaşmaya gitmeden, sadece Arapça gramer bilgilerini öğretip efendim, birkaç kitabın mütalası içerisine sıkışmış bir idrakın alacağı fetvalar, vereceği kararlar da o ümmetin manevi hayatı itibarıyla pek fazla sağlık olur mu? Elbette olmaz. Bunu diyor değil mi? Evet.
Taksim-ül mesai kaidesini medresede tatbik etmekle beraber İçtimaat ile münazara ve müdaveli efkardan feveran eden bir nevi efkar-ı umumiyeyi...
Şimdi içtimaat ile, bir de bakın.
İçtimaat ile münazara...
Yani bir araya gelerek ne yapmak? Meseleyi münazara etmek.
Ve müdaveli efkardan...
De fikir taatisi. Düşünceyi ortaya koyacaksın. Tartışacaksın. Meseleyi indirip kaldıracaksın. Neden böyle, niçin böyle, nerede böyle, ne diye böyle. Evet.
Feveran eden bir nevi efkar-ı umumiyeyi işte üstad-ı manevi.
Efkar-ı umumiye nasıl olacak? Efkar-ı umumiye münazara ile, tetabbuat ile, tezekkür ve tefekkürle insanlar yetişir. Dimağ laboratuvarı delille, hüccetle, mantık ve muhakemeyle inkişaf eder. Dimağın harmanını hazırlayan, dimağı büyüten sahipler nedir? Bunlardır. Eğer böyle yapılırsa o zaman cemiyette fikir adamı, düşünce adamı, gönül adamı, yani ilim adamı ne yapar? Gelişir ve inkişaf eder.
Evet. Efkâr-ı umumiyeyi üstad-ı manevi ittihaz etmektir.
Yani o zaman efkâr-ı umumiye ne olur? Üstad-ı manevi olur. Şimdi mesela her şey de geçerli. Önce tıptan haber verdik değil mi? Bakın, hasta bakıcılar, hemşireler, sağlık memurları, 10 tane, 20 tane, 30 tane sağlık memurunu getir, hastalığa şeysin, teşhis etsin, bu kanser midir, nedir, neyin nesidir. Bak. Şimdi onların ilmi dirayeti, vukufiyetleri, mesele üzerinde derinlikleri olmadığı için 100 tane sağlık elemanını da bir araya getirsen, hasta bakıcı 1000 tane, onların hiçbirisi çözüm üretemez, neticeye gidemez. Öyleyse hastalık hakkında tam bir konsültasyon için, tam teşhis ve tedavi için uzmanlardan müteşekkil bir tıp heyeti, bir uzman heyeti, işi bilen, uygulamadan gelen, yılların birikimiyle tıpta belli bir rüsviyete çıkmış insanlardan teşekkür eden bir heyet-i ilmiye ile problem ver. Bak, daha kısa, daha net ve çözüm itibariyle daha pratik ne olur? Hal olur. Bu mesele aynen şeyde de geçerlidir. İlim dünyası için de geçerlidir. Hem maddi ilimler için hem de manevi ilimler için de aynı standartlar, aynı ölçülere dikkat etmek icap eder. Evet.
Ta ki talebelikte ukdetül hayatiye tenebbüh ve meylüt terakki faaliyete ve meylüt teceddüt zuhura başlasın.
Şimdi insanların içinde çeşitli ukdeler var. İstatların açılımı da öyledir. Bakın yani. Üniversitelere bakın. Spor mesela, spor faaliyetlerine bakın. Bakın, istatların çekirdek ve açılımı. Bakıyorsun adam mesela, hani, o Japonların ne güreşiydi? Sumo muydu?
Sumo
güreşi. 150 okka. Şimdi bir adam tüy siklette, onun istadı oraya çıkacak güçten değil. Spor dalları da istat ve kabiliyetlere göre nedir? Açılımdır. Fikir de öyledir. Matematik kafa. Deha. Bakıyorsun. Var şimdi beşer tarihinde. Çocuk 4 yaşında. 4 yaşında. Milyonları milyonlarla kafasında çarpıyor, kara kökünü alıyor. En küçük kareleri ayırıyor. Bir bilgisayarın, kompütörün çalıştığı gibi beyni çalışıyor. Şimdi böyle bir çocuğu, 4 yaşında, matematik daha, getir ilkokula koy. Şimdi hoca derse girdi, çocuklar yazın 1 artı 1 eşittir 2. Çocuk ne yapar? Ya hocaya dalga geçer. Dalga geçtiği için de çocuk olduğundan dolayı hocasına yapar. Ta ki, sus lan, sus. Sen nere? Matematiği bilmek nere? Kafasına vurur. Ya çocuk dersi boykot eder. Bilmeme, anlamama numarası yapar. Onun için tarih boyunca birçok dahi insanlar okullarını yerde bırakmışlar. Niye? Gözlüğü çok uzun. İki tane dürbün var. Biri mesela Rus dürbünü 10 metreyi gösteriyor. Öbürü Amerikan dürbünü 2 kilometreyi gösteriyor. Hocasının tahayyül ve tasavvur ettiğinin çok daha ilerisindeki düşüncelere muhatap olduğu için o zaman dersi boykot ediyor. Bilmemezlik numarası yapıyor. Ve deha genel karakteri itibariyle imtizaçsızdır. Deha nereye gelse problem çıkartır. Çünkü uyum yok. Şimdi ustadın hayatına bakın, çocukluğunda hangi medreseye gitmişse dövüş kavga yapmış. Mısır yani. Şimdi istatların açılma noktasından eğer ilimde, fende ve teknolojide ve maneviyatta, manevi ilimlerde de eğer insanların önü açılmazsa ben sen sus. Ben giremezsin. Brezilya'da böyle santraç oyunu çok meşhur yani. Yani onların öflerinde var. Bize de şakta oynanıyor ya, kışık diyorlar. Şah, mat falan. Çocuk 4 yaşında, bakın deha. Babası da Brezilya'nın en meşhur santraç oyuncularından birisi. Meşhur yani. Mesela 100 kişi varsa birisi de o, babası o kadar ileri. Çok meşhur birisiyle santraç oynuyorlar. O çocuk 4 yaşında geliyor, seyrediyor. Kimseden de ders aldığı yok. Bakıyor. Babası hamle yapınca baba diyor, yanlış hamle yaptı. 4 hamle sonra sen mat olursun. 4 yaşında. Ulan ne diyorsun baba? Hakikaten babası mat oluyor. Baba diyor, seninle oynayalım. Geçiyor. Babasının 2 dakikada işini bitiriyor. Şimdi baba böyle hani bizim şarttaki gibi, lan sus. Git. Git lan. Ağzına vurur. Gözünü çıkartır. Yallah. O istat ne olur? Körerir gider. Küllenir ve biter. Önünü açmak. Bu mesele dava adamı için de doğrudur. İslam'ın ilası ilkası için Cenab-ı Hak istatlı ve kabiliyeti insanların sayısını ne yapsın? Çoğalsın. Birimizi 1000 etsin. 100.000 etsin. Şimdi senden daha istatlı, daha kabiliyetli, daha becerikli bir insan varsa onu ne yapmak lazım? Hazmetmek lazım. Allah razı olsun. Sen kuvvet verdin. Sen davayı tahkim ettin. Sen istatlarımızın açılmaya hizmet ettin. Sen hamiyetleri tutup kaldırdın. Senin istadını, senin gayretini, senin fikirlerini yapıyorum, takdir ve tahsin ediyorum diye önünü ne yapmak lazım? Açmak lazım. Açılmazsa o istadlar ne kalıyor? Güdük, ya güdük kalıyor veya dairenin içinden efendim, Anadolu tabiriyle fır diye çıkıyor, dışarıya gidiyor. O zaman tutulamazsa bazen negatiflere gidiyor, bazen yanlışlara düşüyor, bazen de ferdi ferit kalıyor, tek başına kalıyor.
Evet. Ta ki talebelikte ukdetül hayatiye tenebbüh ve meylüt terakki
i̇şte
faaliyete...
İşte hayatiyi aşmak. Onun için ne lazım? Müzaharet lazım. Şimdi Cenab-ı Hak hepimizi bu vatadan kurtarsın. İnsanın fıtratında zaman zaman hazımsızlık olur. Kıskançlık olur. Rekabet hissi olur, rekabet. Yani daha açık konuşalım. Ya gel hizmet et ama sakın beni geçme. Geçersen kıyamet kopar. Öyle değil. Bakın, şimdi hizmetin kutsiyetini, bu davanın ulviyetini dikkate aldığımız zaman ne kadar kabiliyetli, kapasiteli kardeşlere ihtiyacımız var. Allah onların sayısını binlere, yüz binlere ne yapsın, çıkarsın. İslamiyet'in ilası ve ifkası için ne kadar kabiliyetli, ne kadar camiye temas var, istatları külli olan yüzlerce, binlerce elemana ihtiyacımız var. Onun için Nur talebesinin çok ciddi görevlerinden birisi, değil mi? Yani etrafındaki, çevresindeki kardeşlerin intişar ve imbisatı noktasından zemin hazırlamak. Onların istatlarını aşmak. O istatları kuvveden fiile çıkartmak. Böyle olursa o zaman hizmet belki 1'e 10, 1'e 100, belki 1'e 1000 ne olur? Katlanır ve inkişaf eder.
meylip terakki faaliyete, meylip teceddüt zuhura başlasın.
İşte meyli terakki de böyle olur. Bir de teceddüt. Statüler asrın bir neyi var? Her asrın bir mizacı var. Zamanın da bir hükmü var. Nereden nereye geldik? Yani şimdi Türkiye 50 sene, 60 sene içerisinde nereden nereye geldik? Şimdi okullara bakıyorsun efendim. Akıllı tahta. Her çocuğun önünde ne? Tablet, bilgisayar. 10 sene, 15 sene sonra kağıt dünyadan kalkacak. Kağıdı insanlar, kalemi insanlar ne yapmayacak? Kullanmayacak yani. Çalışıyorlar şimdi. Ekranı havaya indirmek, duvara indirmek. Tırnağını ekran olarak kullanmak. Elini kullanmak. Havaya bilgiyi depo etmek. Bak, teknoloji nereden nereye geldi? Bütün bu değişimler bir cihette Allah'ın neyidir? Rahmetidir. Nur unsurunun tecellisidir. İşte bu şekilde ilimde, teknolojide maharet olur, gelişme olur. Bunların önünü tıkamak değil, bunları hayra, hakkata, hizmete kullanmak esas olması icap eder.
Elhasıl, nasıl ki devlet de efkâr-ı amme hakimdir, müftüsü de efkâr-ı umumiye-i ulema olmalı.
Bu üstadın bakın, 100 sene önceki bu tespiti, bu çok önemli bir ölçü. Evet, oku bir daha.
Nasıl ki devlet de efkâr-ı amme hakimdir.
Devlet de efkâr-ı amme, umumi fikirler nedir? Hakimdir. Peki devletin müftüsü ne olacak?
Oku. Efkâr-ı umumiye-i ulema olmalı.
Ulemaların umumi fikirleri, yani ulemanın meşveretiyle ortaya çıkan fikir, devletin neyidir? Müftüsüdür. Bu ölçü kıyamete kadar çok geçerli bir ölçüdür. Şimdi asr-ı saadette araba var mıydı? Efendim böyle E5, efendim paralı yollar, trafik yoğunluğu, öyle bir şey yok. Araba yok. Müştehitler zamanında trafikle ilgili problemler var mıydı? Yok. Şimdi bakıyorsun her sene binlerce insan ne oluyor? Trafikte oluyor. Ne yapacağız? Müftü kim? Müftü bu işin uzmanlardan müteşekkil bir heyet-i azime, heyet-i ilmiye. Hem işin teknik cephesini, hem işin manevi fıkıh cephesini bileceklerden müteşekkil bir komisyon, bir heyet-i ilmiye. Bu heyet-i ilmiye de yine alacağı ölçüleri nereden alıyor? İslami müştehitlerin fıkıha medar ölçülerini alıp burada kullanmak, bir araya getirmek. Ne demek yani mesela? Mesela insan hayatı nedir? Çok kıymetlidir. İslamiyet hayatın muhafazasını yapmış. İslam dininde 5 şeyin muhafazası lazım. Dini muhafaza edeceksin, nesli muhafaza edeceksin, serveti muhafaza edeceksin, aklı muhafaza edeceksin, değil mi? Yani hayatı muhafaza edeceksin. Şimdi ne yapılacak? Her sene yüzlerce, binlerce insan ölüyor. Trafikte anarşi var. İşte uzmanlardan müteşekkil bir heyet-i azime ölçüleri ortaya koyacak. İnsan hayatı kutsidir, mukaddestir. Allah'ın en antika eseridir. Bunu trafiğin içerisinde heba etmemek lazım. Surat ne kadar, en fazla kaç kilometre gideceksin? Hız limiti. Hızı açtığın zaman bak, hikmete medar ölçüyü, yani fetvayı bozdun. O fetva hakimanedir. Tecrübelerden ortaya çıkan neticedir. Başka? O arabalar milli servettir. Yazık. Hem hayat gidiyor, hem can gidiyor, hem ne yapıyor? Mal gidiyor. Mesela bunun gibi. Demek ki devletin müftüsü, efkârı,
umumiye-i
ulema, alimlerin fikirlerinden teşekkül eden müşterek ortak akıl bu asır neyidir? Müftüsüdür. Mesela bunu alıp İslam'ın birçok meselesini bu çerçeve içerisinde tezekkür etmek, düşünmek ve bu mana içerisinde çözüm aramak nedir? Mümkündür. Bu mesela ticarette, ticari hayatta, ekonomik hayatta, birçok sağlık alanında, çeşitli sahalarda dikkate alınması lazım gelen çok önemli bir ölçü. Devletin müftüsü, efkar-ı amme-i ulema, ulemanın bir araya müteşekkil oluşan ortak payda manasındaki düşünce ve tefekkürleri, kanaatları, ittifak ettikleri meseleler o meselenin çözüm noktasıdır. Tabiri caizse o mesele neydir? Fetvasıdır. O fetva ile amel etmek, o fetva çerçevesinde yürümek de ismi hakimin de gereğidir. Hakikaten çok ehemmiyetimize cemiyet noktasından önemli bir ölçüyü dikkatlerimize sunmuş oluyor. Evet.
Ve üstad ve muallimi de efkâr-ı ammeyi talebe olmalıdır. Ta ki meşrutiyet mütefasiyen, mütesaviyen ve mütenasiben cereyan etsin.
Yani o fikri meşrutiyetin devam etmesinin şartı da bu. O talepler, o istekler, o iştiyaklar, o bakışlar, o değerlendirmeler bir araya gelir. İmtizaçla külliyete çıkarsa o zaman birçok mesele aslın mizacı içerisinde ulemanın fetvasıyla çözülmüş olur.
Şeriatta icma-i ümmet hücceti kati olduğundan efkâr-ı ammenin kıymet ve mevkiini gösterir.
Bu da Üstad buna ölçü getirir değil mi? İcma-i ümmet yani. Edile-i şeriye nedir? Kitaptır, sünnettir. Bir de icma-i ümmettir.
Kıyas.
Bir de kıyas fukadır. Dolayısıyla ümmetin ulemalarının icma ettiği bir mesele bizim için nedir? Çok ehemmiyetli bir göstergedir. Çok ehemmiyetli bir ölçüdür. Onu dikkate almak durumundayız.
Evet. Beşinci madde. Mürşid-i umumi olan vaiz ve hatipler hem alim-i muhakkik olmalıdırlar. Ta Burhan ile ikna etsin.
Beşinci madde de çok önemli. Yani bunu bugün içinde ifade edebiliriz. Yani mesela diyelim ki Risale-i Nur Dairesi için de bunu aldığımız gibi bütün alimler için de ölçü. Basiretli tüccar diyoruz değil mi? Basiretli tüccar. Ferasetli tüccar. Müdebbir insan. Sanatkar. Bakın. Bu vasıfları taşıyan insanlar tebeyyün ediyor. Mükemmelleşiyor ve gözle göstermiş oluyor. Ulemanın vaizlerin de vasıf ve sıfatları ne olması icap eder? Veya bize yansıması itibariyle düşünürsek, yani hakiki ve hakikatler bir nur talebesinden beklenen ölçüler nedir? Ya da Risale-i Nur'a tam liyakat kesbedecek, makamı tebliğde oturan abi ve kardeşlerimizden beklenen ve gözlenen vasıflar nelerdir? Bu çerçeve içerisinde biz bugün bu maddeyi kendimize ne yapabiliriz? Tatbik edebiliriz. Oku bakalım.
Hem alim-i muhakkik olmalıdır, bak, ta Burhan ile ikna eylesin.
Birincisi bu. Bir daha oku. Başına.
Mürşid-i umumi olan vaiz ve hatipler.
Şimdi vaizlerin ve hatiplerin özellikleri. Üstad burada üç tane özellik sayıyor. Birincisi.
Hem alim-i muhakkik olmalıdır.
Alim-i muhakkik. Muhakkik bir alim. Yani muhakkik alimin diğer alimden farkı ne? Meseleleri tahkik ediyor. Delille, ilimle, hüccetle, mantık ve muhakeme ile yürüyor. Tahkik ediyor ehli. Ya şimdi her şeyde bu geçerli. Ya şu suyu içtim. Ya bu suyu içtin ama kardeşim, bu suda ne var? Bak doktorlar diyor ki, sularda ne var? Bak öyle mi diyorsunuz?
Evet.
Koli var.
Ekol.
He? Ekoli. Ekoli. Ekoli var. Ya bunları içme. Ya boş ver. İçtim hiçbir şey olmadı. Bak bu tahkik değil. Bu suda tıbben zararlı bir şey varsa taktik nedir? Bu suyu götüreceksin laboratuvarda, tahlil edeceksin. Çarşaf gibi suda ne var? Ortaya çıkar. Tahkik böyle. Demek ulema'nın, vaizlerin, hocaların, mollaların hem alim ama nasıl bir alim? Tahkik ehli, muhakkik bir alim olması lazım. Ta ki, oku.
Ta burhan ile ikna eylesin.
Ha, demek delille ikna etsin. Hüccetle konuşsun.
Zira tasvir ve tezyin-i müddea taharri hakikate karşı faydasızdır.
Evet, usta diyor değil mi ya? Tasvir-i müddea kalbi işva etmiyor diyor muhakemette. Biz diyor delil ve hüccet isteriz. Mesela diyor ki bir alim cenneti anlatıyor. Cennetin güzelliklerinden, tezinatından, Rahman'ın ikram ve ihsanından anlatıyor, konuşuyor. Bu nedir? Tasvir-i iddiadır. Muhakkik alimin özelliği ne? Tasvir değil. Önce cennetin varlığı, cennetin hakikatını akla tescil ettireceksin. Delille, ilimle, hüccetle konuşacağız. Allah var, elbette ahiret var. Allah'ın saltanatı ezeli ve bakidir. Cenab-ı Hakk'ın saltanatı rehin üzerine kurulmaz. Bir devlet ki devam etmezse onda kemal olmaz. Cenab-ı Hak sultan-ı ezelidir, malik ebedidir. Beka var, ebediyet var, cennet var. Cennetle ilgili delil ve hüccetler. Üstad mesela 10. sözü yazmış. Cennetin tasviri değil, cennetin hakikatının delille, ilimle, mantık ve muhakeme ile izah ve ispatı. Hakikaten içeri sağlanır, nasıl gidiyor? Öyle gidiyor. Yani. Evet.
Ve hem de hakimi müdakkik olmalıdırlar. Ta ki bir şeyi tergip veya terhib ile...
Bir de hakim olacak, hakim, hikmet ehli olacak. Bir de müdakkik diyor. Bak, alim için muhakkik kelimesini kullandı. Hakim için müdakkik. Aslında müdakkik, muhakkikten ileridir. Muhakkik delille, hüccetle yürür. Ya müdakkik ne yapar? Delilin sıhhatına iner. Bu kullandığım deliller doğru mudur? Gerçek midir? Hikmete mutabık mıdır? Değil midir? Dolayısıyla müdakkik muhakkikten nedir? Daha ileridedir. Hakim olan zat da ne olmalısın? Ne olması lazım? Müdakkik olması lazım. Ta ki hikmete medar konuşsun. Bir şey muvazeneyi muhafaza etsin. Şimdi İslamiyet'te tergiple ilgili Kur'an-ı Kerim'in yarısı nedir? Tehdit ayetidir. Kur'an'ın yarısı da teşvik ayetidir. Dengeyi muhafaza etmek. Şimdi bir şeyi olduğu gibi vasfetmek. Bir kısım hadisler var. Eğer o hadisleri okuyan, anlayan hakim ve müdakkik olmazsa hadisin zevahirine takılır kalır. Mesela Peygamber diyor ki gıybet zina gibidir. Şimdi insanları şimdi bu hadisi al avama anlatmadı. Gıybet nedir? Zina gibidir. İnsanları gıybetten korumak için söylüyor. Tamam, gıybet etme. Ama gıybetin kötülüğünü dikkate verirken zinayı ne yapıyor? Hafifletiyor. Ahir zamanda yaşıyoruz. İnsan gıybetten kendini koruyabilir mi? Demek gıybet nasılsa, haşa zina da öyle gibi. Hayır, öyle değil. Kelamı mutlak alırsan, her şeye uygularsan yanlışa çıkar. Ama gıybetin içerisinde öyle bir fert olur ki, bir mekanda, bir zamanda bazen bir gıybet öyle azim bir netice verir ki, o netice katilden daha dehşetli sonuçları ortaya çıkartabilir. İşte burada alimlerin tehdit ve teşvikle ilgili ayetleri bir muvazene içerisinde, hakimane bir muvazene içerisinde tahlil etmesi icap eder. Mesela ahir zamanda Hazreti Mehdi ile ilgili birçok hadisler var ki bazı Osmanlı ulemalarının son dönemde insanlar, bazı alimler onu, o müteşabih hadisleri hakiki manasında anlamışlar. Deccal'ın merkebi olacak. Deccal merkebine binecek. Ondan sonra nereye giderse merkebin üzerinde de bir bulut olacak. Deccal'ın alnında haza kafir yazacak. Hazreti Mehdi'nin kılıcı olacak. Kılıcıyla kafirleri kesecek. Şimdi adam Mehdi'yi bekliyor. Elinde ne? Kılıçla gelsin kessin. Bunlar hep nedir? Müteşabih hadistir. Tevhide muhtaçtır. Eğer ehli hakim, ehli müdebbir ve müdakik olmazsa okuduğu doğrudur. Fakat verdiği mana nedir? Yanlıştır. Usta diyor ki merkep taşıt manasında. Yani Deccal trenin çıktığı zaman çıkacak. Tren var ya, tren nereye gidince üzerinde bulut beraber gitmiyor mu? Yani Deccal'ın merkebi, taşıtı tren olacak. Kara trenin çıktığı zaman Deccal ne olacak? Çıkacak. O trenle gittiği yerleri ifsat etmeye çalışacak. Hazreti Mehdi'nin kılıcı olacak. Bu kılıç maddi kılıç değil. Enver ve Esrar-ı Kur'an-ı Kerim. Hakkat-ı Kur'an'ın elması. Hazreti Mehdi'nin elleri ayaklarından uzun olacak. Bir insan düşünün, el ayağından uzak olduğu zaman ne olur? Hılkat garibesi olur. Yani Hazreti Mehdi eliyle, kalemiyle çalışacak. Kalemiyle gezecek. Kalemiyle temir edecek. Onun medresesine girenler cahil girecek, alim sabahlayacak. Onun medresesindeki talebelerin ekserisi baş açık olacak. Talebe olacak. Genç. Herkese. Şimdi bütün bunları, bunalması, meseleleri hakimane çözmek için ulemanın, vaizlerin, hocaların ne olması lazım? Hem hakim hem de müdakkik olması lazım ki Müslümanlara ne yapsınlar? Ferah versinler. Hakikati net bir şekilde ortaya koyabilsinler. Bir rivayette var ki Hazreti Mehdi kan dökmeyecek. Musa Hazretleri'nin son dersi nedir? Müsbet hareket. Kan çıkarsalar, siz onlara ne veriniz? Nur veriniz. Müsbet hareket.
Tergip ve terhib ile ondan daha mühim şeyi tenzil ve tahfif edip muvazene-i şeriatı bozmasınlar. Ve hem de beli-i hakim olmalıdırlar. Ta ki muktezai hale mutabık ve ilcaat-ı zamana muvafık ve teşhis-i illete münasip söz söylesinler.
Bir de yani ilmi belagattan da hissesini alacak. Muhatabın seviyesine göre, kültürüne göre, fehmine göre. Peygamber buyuruyor ki insanlara akıllarına göre konuşuyoruz. Bakın. Her mide, her tağımı hazmedebilir mi? Ederiz. Her idrakta her meseleyi kavrayıp hazmederiz. Muhatabın seviyesine göre, aklına göre, yaşına göre, başına göre, işine göre, hikmete mebni konuşmak, muktezi hale mutabık hareket etmek. İşte belagat ne deniliyor? Belagat nedir? Belagat tek kelimeyle muktezi hale mutabakattır. Muhatabın seviyesine meseleyi indirmek. Hakimane tedbir. Maslahata mutabık faaliyet. Dolayısıyla verdiğin misaller, söylediğin hakikatler, ifade ettiğin beyanlar bir de asrın mizacına muvafık ve mutabık olması icap eder. Mesela bir zaman camiye gitmiştik efendim, hoca vaaz ediyordu ki işte camiye giderken camiye yaklaştığın zaman merkebin diyor, sokakları kirletir, şunu şöyle bağla, şunu şöyle götür, sonra da camiye gel. Şimdi kardeş, merkep dünyadan bak. Merkebi kaldır, yerlerine koy. Arabalarını lütfen caminin önünde güzel park edin, canım kardeşim. Milletin hukukuna tecavüz etmeyin. Yani zaman, mekan ve şartlara mutabık bir beyan. Yumuşak bir üslup. Cümlede tezif ve tahkir cümlesi olmayacak. Hiddet, infial yok. İtham cümlesi de olmayacak. Cümleler izah cümlesi olacak. Muhatabını tezif ve tahkir yok. Kavlilliğin yumuşak üslup. Mesela bu beyan, bu tarz Risale-i var mesela, Üstad, değil mi? Nefsine konuşuyor. Ey nefsim. Ey nefsim diyor. Bak, dikkat edin. Sözleri açar mısın? Aç, birinci sözü açayım. Yani herhalde hiçbir nur talebesi yoktur ki küçük sözleri eline alıp herhalde birinci sözü okumuş olmasın. Bakın, şurayı oku.
Ey kardeş, benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla 8 hikayeciklerle birkaç hakikati nefsimle beraber dinle.
İlk cümle, nefsimle beraber dinle. Nefsini esas almış. Nefsimle beraber dinle. Bu bir. Devam et.
Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum.
Bu da iki. Bak, ben oku.
Nefsimi, ben,
nefsimi
herkesten ziyade nasihata herkesten muhtaç görüyorum.
Herkesten ziyade bakın. Şimdi şu mesaj çok önemli. Cenab-ı Hak Allah saptırmasın, ayağımızı da kaydırmasın. Ben diyor nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Bu ölünceye kadar bir Müslümanın dünyasında maneviyet itibariyle bir kod değer olması lazım. Vazgeçilmeyen aslı bir değer. Şu hakikati Kur'an'ı, şu dersi imaniyede en muhtaç benim. Üstad şu hakikatleri bana yazmış. Bu dersler benim için kaleme alınmış. En hasta benim, en muhtaç benim, en perişan benim, en birinci muhatap benim. Hayatının sonuna kadar nefsini nasihata, hakikata muhtaç görmek. Bu da terakkin neyidir? Esası ve zembereğidir. Bu etti iki. Devam et.
Vaktiyle 8 ayetten istifade ettiğim 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Bak,
yine üçüncüsü. Yine nefsime demiştim diyor. Nefsime demiştim. Evet.
8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim.
Tekrar 4 bak. Bir paragrafta 4 kere nefsine var. Hitap var. Evet.
Kim isterse beraber dinlesin.
Ha, bakın dinlemeye muhayyer bırakıyor. Yani. Ders benimdir. Ama geldin, oturdun, dinlersen Allah bereket versin. Yani. Ama dersin muhatabı kimim? Benim. Üstad benim için yazmış. Şu hakikatler Kur'an'ın ezanından alınmış ilaçlar, şifalar. Şu ilaçları önce ben kullanacağım manası esas alınsa o zaman o dersler, o sohbetler, o vaazlar kalpler üzerinde ne olur? Daha fazla müessir olur. Demek ilmi belagattan nasibini almak, kavliyin konuşmak. Hale, zamana ve mekana muvafık ve mutabık fikirlere libas giydirmek de ulemanın neyidir? Üçüncü vazifesidir. Bu üçünü bir araya getirmek. hem alim olacak, müdahhik olacak, hem hakim olacak, müdahhik olacak, hem de ilmi belagat noktasından muhtezeye hala mutabık ve muvafık konuşacak ki o zaman o dersin tesiri, kalp ve gönüller üzerindeki müessiriyeti ziyade geçmiş olsun.
Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.